Ayrım 14. Ayrım 15. Ayrım 16. Ayrım 17. Ayrım 18. Ayrım 19. Ayrım 20.
Yaşamının sonrasını birkaç kısa ara dışında Londra'da geçirdi. Yoksulluk, sayrılık, hastalık ve çocuklarının ölümüyle dertliydi. Fakat bıkmadan, yorulmadan yazdı ve bilgi yığınağı yaptı. Çalışmasına yaşamında değilse bile pek uzak olmayan gelecekteki bir devrim umudu destek oluyordu hep. Bentham ve James Mill gibi romantiklikle hiçbir ilgisi yoktur. Niyeti daima bilimsel olmaktı. Ekonomisi, İngiliz klasik ekonomisinin sadece itici gücü değişmiş bir ürünüdür. Klasik ekonomistler, bilinçli ya da bilinçsiz, arazi sahibi ve emekçiye karşıt olarak kapitalistin refahına çalışmışlardır. Marx, manifestoda görüldüğü gibi 1848, liberalliğin Milton zamanında sahip olduğu türden devrimci bir tutkuya sahipti gençliğinde. Fakat bilimi hiç savsamıyordu. Bilimüstü sezgiye asla dayanmadı. Kendisine materyalist adını vermişti. Fakat 18. yüzyıl türünden bir materyalist değildi. Hegel etkisi altında diyalektik adını verdiği materyalizm, geleneksel materyalizmden önemli bakımlardan ayrı ve şimdi araççılık, enstrümantalizm adı verilen akıma daha yakındı. Eski materyalizmin yanlış olarak duyumu edilgen saydığını, etkenliği her şeyden önce nesneye yüklediğini söylemiştir. Onun görüşünde tüm duyum ya da algı, özne ile yüklem arasındaki karşılıklı etkidir. Çıplak nesne, algılayanın etkenliğinden ayrı olarak salt ham maddedir ve bilinme işleminde biçim değiştirir. Bilgi, eski edilgen düşünce anlamıyla gerçek olmayan bir soyutlamadır. Gerçekten olup biten oluşum şeyleri ele almaktır. Nesnel doğruluğun insan düşüncesine ait olup olmadığı sorusu bir kuram sorusu değil, pratik bir sorudur. Doğruluk yani düşünmenin gerçekliği ve gücü pratikte kanıtlanmalı. Pratikten yalıtılmış olarak düşüncenin gerçek olup olmadığı tartışması salt skolastik bir sorun. Filozoflar dünyayı sadece değişik yollarda yorumlamışlardır. Asıl iş onu değiştirmektir. Feuerbach üzerine 11 tez, 1845. Marx'ın dediklerini şöyle yorumlayabiliriz. Filozoflarca bilgi işlenmesi adı verilen şey sanıldığı gibi içinde nesnenin değişmez olduğu ve tüm uygulamayı bilen, tüm süreci bilgi sağlayan kişinin yüklendiği bir oluşum değildir. Tersine özne de, nesne de, bilen de, bilinen de karşılıklı bir uyuşum içindedir. Uyuşma oluşumu asla tamamlanmamış olan diyalektiktir. Duyumun İngiliz empiriklerince kavrandığı biçimdeki gerçekliğini hayırlamak asıldır bu kuram için. İngiliz empiriklerinin duyum adını verdiği şeye bir etkenliği içeren fark etme adı verilmesiyle ortaya çıkar bu hayırlama. Gerçekte Marx'a göre biz şeyleri onlara göre davranışımızın bir parçası olarak fark ederiz ve eylemi dışarıda bırakan herhangi bir kuram yanıltıcı bir soyutlamadır. Bildiğim denli Marx, doğruluk kavramını bu etkenlikçi görüş açısından eleştiren bir filozoftu. Ondan önce bu eleştiri üzerinde durulmuş değildi pek. Bu nokta üzerinde duracak değilim şimdi, sonraya bırakıyorum onu. Tarih felsefesi. Marx'ın tarih felsefesi Hegel'le İngiliz ekonomisinin karışımıdır. Hegel gibi o da dünyanın diyalektik bir formüle göre geliştiğini düşünür. Fakat onunla bu gelişimin itici gücü konusunda uyuşmazlığa düşer. Mantıkta ileri sürüldüğü gibi Hegel insanlık tarihinin diyalektik evrelere göre gelişmesine neden olan evrensel tin adlı mistik bir varlığa inanmıştır. Evrensel tinin niye bu evrelerden geçmesi gerektiği açık değildir. Onun da Hegel'i anlamaya çalıştığı ve her tarih aşamasında taşıdığı anlamı çarçabuk nesnelleştirdiği düşünülebilir. Marx'ın diyalektiği belli bir kaçınılmazlık dışında bu tür hiçbir niteliğe sahip değildir. Dipnot. Mistik varlık içermez. Çevirinin notu. Marx için tin ruh değil maddedir itici güç. Fakat o, bizim üzerinde durduğumuz özel anlamıyla maddedir. Atomcuların insanı etki alanından bütünüyle çekip çıkardığı madde değildir bu. Bu itici güç, Marx için gerçekten insanın maddeyle olan ilişkisi anlamına gelir. Bu ilişkinin en önemli bölümü insanın üretim biçimidir. Böylece Marx materyalizmi uygulamada ekonomik olur. İnsan tarihinin herhangi bir aşamasında siyaset, din, felsefe ve sanat Marx'a göre o dönemin üretim yöntemleriyle bir dereceye değin dağıtım yöntemlerinin sonucudur. Marx bunun tüm kültür inceliklerine değil sadece geniş kültür çizgilerine uygulanacağını savunacaktır. Materyalist tarih görüşü adı verilen bu öğreti çok önemli bir tezdir. Özellikle tarih felsefecisini ilgilendirir. Kendi payıma tezi bu biçimiyle kabul etmiyorum. Fakat onun çok önemli bir doğruluk ögesi içerdiğine ve bu kitapta ortaya konan felsefesel gelişmemi etkilediğine değinmek istiyorum. Marx'ın tarih felsefesini gözden geçirmeye başlayalım şimdi. Öznel olarak her filozof doğruluk yolunda bir uğraşıya girmiş sayar kendini ve doğruluğun tanımında ayrılık gösterebilir. Doğruluk herhalde bir bakıma herkesin kabul etmesi gereken nesnel bir şeydir. Felsefenin sadece ussal, rasyonel olmayan bir eğilimden ibaret olduğunu düşünürse kimse felsefe uğraşısına girmez. Başka filozoflardan çoğunun yan tutarak davranmış olduğunda ve kanılarının çoğunu genellikle bilinçsiz oldukları us üstü nedenlere bağladığında uyuşur her filozof. Marx da başkaları gibi kendi öğretilerinin doğruluğuna inanmıştır. Onları 19. yüzyıl ortasında yaşayan başkaldırmacı bir orta sınıf Alman Yahudisinin doğal duyguları sayar. Öte yandan felsefenin öznel ve nesnel görüşleri arasındaki uyuşmazlık için söylenecek şey başkadır. Geniş olarak Grek felsefesinin Aristoteles'e değin kent devletine uygun bir zihniyeti yansıttığını, sundurmacılığın kozmopolit despotluğuna elverişli olduğunu, skolastik felsefenin kuruluş olarak kilisenin entelektüel anlatımı olduğunu, felsefenin Descartes'tan ya da herhalde Locke'dan beri ticari orta sınıfın ön yargılarını somutlamaya yöneldiğini, Marksçılık ve faşistliğin modern endüstri devletine elverişli felsefeler ürettiğini söyleyebiliriz. Sanırım bunlar hem doğru hem önemlidir. Yine de kanıma göre Marx iki bakımdan hatalıdır. 1. Önce dikkate alınması gereken toplumsal koşullar ekonomik olduğu ölçüde siyasaldır da. Onların güç kazanma duygusuyla alışverişi vardır. Servet bu duygunun sadece bir biçimidir. 2. İkinci olarak sorun ayrıntılı ve teknik bir duruma gelince toplumsal nedenler uygulanmaz olur büyük ölçüde. Bu karşı duruşlardan ilkini Erk İktidar adlı yapıtımda ortaya koymuştum. Artık üzerinde duracak değilim onun. İkincisi ise felsefe tarihini içten ilgilendirdiğinden örnekler vereceğim onun alanından. Platon, Aristoteles, kilise babaları, İngiliz empirikleri, en sonra da modern mantıkçılar yönünden tartışılmış tümeller sorununu alalım önce. Filozofların bu sorunla ilgili kanılarını bu eğilimin etkilemediği söylenemez. Platon, Parmenides ve Orfeosçuluğun etkisinde kalmış. Ebedi bir dünya istemiş. Geçici akışın nihai gerçekliğine inanamamıştı. Aristoteles daha empirikti ve gündelik dünyayı beğenmezlik etmiyordu. Modern zamanlarda eksiksiz empirikler Platon'unkine karşıt bir eğilime sahip. Duyular üstü dünya düşüncesini hoş bulmuyor, ona inanmaktan kaçınmak için tartışmayı sürdürüyordu. Bu karşıt eğilim türleri çok uzun sürelidir ve toplumsal sistemle oldukça uzak bir ilişkiye sahiptir. Epiktetos ve Spinoza için boş oturup başkasının emeğiyle yaşayan sınıfın kibar kişileriydi denir. Onların böyle aylak bir sınıfın özelliğini taşıdığından kuşkuluyum. Tersine hiçbir şeyin yapılmadığı bir yer olarak cennetin düşünülmesi yan gelip yatmaktan başka iş yapmak istemeyen yorgun ırgatların eseridir denebilir. Böyle usa vurmalar belirsiz ölçüde geliştirilebilir ve hiçbir noktaya varmaz. Öte yandan tümeller uyuşmazlığının ayrıntısına geldiğimizde her iki yanında karşıtlarca kabul edilebilecek kanıtlar bulabileceğini görürüz. Aristoteles'in bu konuda Platon'a karşı sıraladığı eleştirilerden kimi hemen hemen evrensel olarak kabul edilmiştir. Son zamanlarda hiçbir sonuca varılmış değilse de yeni bir teknik geliştirilmiş ve pek çok ilineksel, arızi sorun çözümlenmiştir. Çok geçmeden mantıkçıların bu konuya kesin bir uyuşma yolu bulacağını ummak us dışı değil. İkinci örnek olarak ontolojik kanıtı alalım. Andığımız gibi bu kanıt Anselmus yönünden bulunmuş ve Akinolu Thomas yönünden hayırlanmıştır, reddedilmiştir. Descartes onu kabul etmişse de Kant yatsımıştır. Hegel'in onu yeniden ortaya koyduğunu görüyoruz. Varlık kavramını çözümlemesinin bir sonucu olarak modern mantık, sanırım bu kanıtın geçersizliğini kesinlikle kanıtlamıştır. Bu bir mizaç ya da toplumsal sistem sorunu değil, salt teknik bir sorundur. Doğallıkla kanıtın hayırlanması, reddedilmesi, onun sonucunu varsaydıracak bir neden vermez. Yani Tanrı varlığının doğru olmadığını ortaya koymaz. Eğer verseydi, Akinolu Thomas'ın kanıtı yatsımış olduğunu varsayamazdık. Materyalizm. Ya da materyalizm sorununu alalım ele. Çok anlam yeteneğine sahip bir sözcüktür bu. Marx'ın onun anlamını köklü olarak değiştirdiğini görmüştük. Onun doğruluğu ya da yanlışlığı konusundaki hararetli tartışmalar sürekli canlı kalabilmek için tanımdan kaçmaya dayanmışlardır büyük ölçüde. Terimler tanımlandığında materyalizmin yanlışlığının bu tanımlara göre kanıtlanabileceği anlaşılır. Başka tanımlara göre onun doğru olduğu da düşünülebilir. Doğruluğu için olumlu kanıt yoktur pek. Yine başka tanımlara göre ise onun lehine bir takım nedenler bulunabilir. Bu nedenler tüketici değildir. Kanıt üzerine bütün bu düşünceler yine teknik temellere dayanır, toplumsal değil. Sorunun doğruluğu gerçekten epey basit. Geleneksel olarak felsefe adı verilen şey iki ayrı ögeden kurulu. Bir yanda bilimsel ve mantıksal sorunlar var. Üzerlerinde genel bir uyuşma olan yöntemlere uydurulabilen sorunlar. Öte yandan sağlam bir tanıtı bulunmayan çok sayıda insanın tutkulu çıkarı sorunu yer alıyor. İkinci tür sorunlar arasında uzak kalınmayacak pratik olanları bulunmaktadır. Savaş olduğunda kendi ülkemi desteklemeli ya da dostlarımla ve resmi makamlarla can sıkıcı bir uyuşmazlığa düşmemeliyim. Çok kez resmi dini desteklemekle ona karşı olmak arasında orta yol yoktur. Şu ya da bu nedenle hepimiz salt usun ses getirmeyeceği pek çok sorunda kuşkucu bir çıkışı sürdürmeyi olanaksız buluruz. Bir felsefe, sözcüğün çok kullanılan anlamıyla bu tür us üstü kararların organik bütünüdür. Bu anlamdaki felsefe açısından Marx'sal sav geniş ölçüde doğrudur. Bu anlamda bile bir felsefe, ekonomik olanlar ölçüsünde öbürü toplumsal nedenlerle de belirlenmiştir. Savaş, özellikle tarihsel nedenlemede bir paya sahiptir. Ve savaşta zafer daima en büyük ekonomik kaynaklara sahip olandan yana değildir. Marx, tarih felsefesini Hegelci diyalektiğin telkin ettiği bir kalıba uydurmuştu. Gerçekte onu ilgilendiren ölçüler şuydu. 1. Arazi sahibinin temsil ettiği feodalizm. 2. Endüstri işverenince temsil edilen kapitalizm. 3. Emekçiyle temsil edilen sosyalizm. Ulusların diyalektik devini araçları olduğunu düşünmüştü Hegel. Marx onun yerine sınıfları geçirdi. Sosyalizmi yeğlemek ve emekçinin yanında yer almak için bütün ahlaksal ve insancı nedenleri daima bir yana bıraktı. Sadece bu yanın ahlaksal iyi olduğunu değil, bütünüyle gerekimci, determinist eylemle onun diyalektikçe benimsenen yan olduğunu savundu. Marx'ın sosyalizmi savunmadığı, sadece onun kahinliğini yaptığı ileri sürülebilir. Yine de bütünüyle doğru olmaz bu. Marx kuşkusuz her diyalektik devininin kişisel olmayan bir anlamda bir gelişme olduğuna inanmış ve sosyalizmin bir kez kurulunca insanların mutluluğuna feodallik ya da kapitalizmden daha çok hizmet edeceğine inanmıştı. Bu inançlar onun yaşamını denetlemişse de yazıları dikkate alındığında geri planda kalmıştı. Bununla birlikte yeri geldikçe Marx ağırbaşlı kehaneti bırakıp baş kaldırma konusunda şiddetli bir kışkırtmaya girişir. Onun görünüşte bilimsel kategorilerinin duygusal temeli yazdıklarında içkindir. Salt bir filozof olarak görüldüğünde Marx ciddi eksiklere sahip. Bir kez çok pratik. Zamanının sorunlarıyla kuşatılmış. Görüşü dünyamıza ve dünyadaki insana özgü kalmış. Kopernikus'tan beri insanın artık eskiden takındığı önemli tavırlara sahip olmadığı açık. Bu olguyu çözümlemekte başarısızlığa uğrayan kişi, Marx felsefesine bilimsel demek hakkına haiz değil. Dünyasal işlere bağlı kalıp, evrensel bir yasa olarak gelişime inanmaya hazır olmakla birlikte, yürüyen bir çözümlemeye hazırlık, 19. yüzyıla öz çizgilerini çekmiş ve çağdaşları ölçüsünde Marx'ta da var olmuştur. Gelişmenin kaçınılmazlığına inanç dolayısıyla Marx, ahlaksal düşüncelerden vazgeçmenin olanağına inanmıştı. Sosyalizm geliyorsa o, bir yükselme olmalıdır. Marx'a göre sosyalizm, arazi sahipleri ya da kapitalistler için bir gelişme olmayacak, sadece o kişilerin zamanlarındaki diyalektik devinin dışında kaldığını gösterecektir. Marx kendisinin bir tanrı tanımaz olduğunu itiraf etmiş fakat sadece tanrıcılığın haklı bulduracağı kozmik bir iyimserliğe sarılmıştı. Geniş ölçüde konuşulursa Marx'ın Hegel'den türettiği bütün ögeler onları doğru saymamız için bir neden bulunmaması anlamına yanlış. Belki Marx'ın sosyalizme verdiği felsefi kılığın onun kanılarının temeliyle pek alışverişi yoktur gerçekte. Diyalektiğe başvurmadan söylemek durumunda olduğu şeylerin en önemli bölümünü yeniden dile getirmek olanaklı. Engels'in ve Krallık İnceleme Komisyonları'nın raporları aracılığıyla öğrendiği 100 yıl öncesi, İngiliz endüstrisindeki tüyler ürpertici zalimliğin etkisi altındaydı Marx. Sistemin özgür yarışmadan tekelciliğe doğru gelişmesinin belkili muhtemel olduğunu ve onun adaletsizliğinin proletaryada bir başkaldırma devinisine yol açması gerektiğini anlamıştı. Marx için baştan başa endüstrileşmiş bir toplulukta özel kapitalizmin tek seçeneği arazi ve kapitalin devlet eline geçmesidir. Bu önermelerden hiçbiri felsefe sorunu değildir. Dolayısıyla onların doğruluğu yanlışlığı üzerinde durmayacağım. Sorun şudur. Eğer bu önermeler doğruysa Marx'ın sisteminde pratik olarak önemli olanı ortaya koymaya yeteneklidir. Hegelci süsler böylece sökülüp atılabilirdi. Böylesi de yararlı olurdu. Marx'ın kazandığı ün tuhaf bir tarihe sahiptir. Kendi ülkesinde onun öğretileri 1912 genel seçiminde bütün oyların üçte birini sağlayana değin ağır ağır gelişen Sosyal Demokrat Parti'nin programına esin kaynağı olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Sosyal Demokrat Parti bir süre iktidardaydı ve Weimar Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Ebert bu partinin bir üyesiydi. Fakat parti daha o zaman koyu Marksçılığa sarılmayı bir yana bırakmıştı. Rusya'da Marx'a fanatik biçimde inananların hükümeti ele geçirmesi bu sıralara rastlar. Eleştiri. Batı'da hiçbir büyük işçi sınıfı devinisi Marxçı olmamıştır. İngiliz İşçi Partisi zaman zaman bu yönde devinir görünmüşse de empirik tipte bir sosyalizme bağlanmıştır. Yine de çok sayıda entelektüel geniş ölçüde onun etkisinde kalmış. İngiltere'de, Amerika'da olsun, Almanya'da olsun Marx öğretilerini savunanların sesi zorla kısılmıştır. Ancak Naziler devrildikten sonra Marxçıların yeniden canlanması beklenebilir. Bu satırları 1943'te yazıyorum. Modern Avrupa ve Amerika böylece siyasal ve ideolojik olarak üç kampa ayrılmıştır. 1. Liberaller. Bunlar olduğunca Locke'u ya da Bentham'ı izleyenlerdir. Fakat endüstri kurumunun gereksinimlerine değişik derecede uyum göstermişlerdir. 2. Marksçılar. Bunlar Rusya'da hükümeti denetim altında bulundurmakta ve değişik ülkelerde gittikçe etkinlik kazanacağı benzemektedir. Bu iki kanı kesimi felsefi olarak büyük ölçüde ayrılmış değildir. İkisi de usçudur. İkisi de bilimsel ve empirik bir niyete sahiptir. Fakat siyaset açısından bölünme keskindir. Zaten James Mill'in önceki konuda aktardığımız "onların mülkiyet görüşü çirkin görünüyor" diyen mektubunda bu keskin ayrılık ortaya çıkmıştır bile. Bununla birlikte Marx usçuluğunun sınırlamalara bağlı olduğu kimi yönlerin varlığı kabul edilmelidir. Marx, gelişme çizgisini yorumlamasının doğru olduğunu ve olaylarla doğru olarak destekleneceğini ileri sürmesine karşın, Kant'ın ayrılar dışında sadece sınıfının çıkarı onunla uyuşumlu olanlara hitap edeceğine inanır. Marx, her şeyin sınıf savaşından doğduğunu pek de buna kani olmayarak umar. Böylece uygulamada erk, iktidar politikasına ve üstün ırk olmasa da üstün sınıf öğretisine kapılmıştır. Toplumsal devrimin sonucu olarak sınıflar bölünmesinin en sonunda ortadan kalkıp yerini tam bir siyasal ve ekonomik uyuşuma bırakacağı umulur. Fakat uzak bir ülküdür bu. İsa'nın yeniden dünyaya inmesi gibi. Arada sınıf savaşı, parti diktatörlüğü ve bağnaz ideolojik tutumlara tam bir direnme vardır. 3. Naziler, faşistler. Modern kampların bu üçüncüsü, felsefesel olarak öbür ikisinden epey ayrıdır. Bu ayrılık, ilk iki kampın birbirinden ayrılığına bakıldıkça daha derindir. Us ve bilim karşıtıdır bunlar. Nazilerle faşistlerin felsefesel babası Rousseau, Fichte ve Nietzsche'dir. Onlar istem, özellikle erk istemi üzerinde çok durur. Yani erk, iktidar isteminin belirli ırklar ve bireylerde toplandığını ve böylece yönetime sadece onların hakkı olduğuna inanırlar. Rousseau'ya değin, felsefesel dünyanın belli bir birliği vardı. Bu, şimdilik ortadan kalkmıştır. Fakat belki uzun zaman ortadan kalkmış olmayacaktır. Felsefesel birlik, insan zihnindeki yönün yeni baştan ele geçirilmesiyle sağlanabilecektir, başka yolla değil. Çünkü üstünlük savları ancak çatışmaya sürükleyebilir. Konu 13. Bergson. Çağımızın ileri gelen Fransız filozofuydu Bergson. William James ve Whitehead'i etkisi altına almıştı. Fransız düşüncesinde ise sözü epey geçiyordu. Sendakizmin hararetli savunucusu ve şiddet üzerine düşüncelerin yazarı Sorel, belirli bir amaca sahip olmayan devrimci işçi devinisini haklı göstermek için Bergsoncu irrasyonelliği kullandı. Bununla birlikte sonunda Sorel sendikacılığı bıraktı ve kralcı kesildi. Bergson felsefesinin belli başlı etkisi tutucuydu ve Vichy'de doruğuna varan devinisiyle kolaycacık uyuştu. Fakat Bergson'un irrasyonelciliği felsefe ile büsbütün ilişkisiz geniş bir yankı yapmıştır. Örneğin Bernard Shaw'un "Methuselah'a geri gidiş, Salt Bergsoncudur." Siyaseti bir yana bırakırsak Bergsonculuğu Salt felsefesel açıdan incelememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Genel çizgileriyle Bergsonculuk. Bergsonculuğu USA hayranlık duyabilecek olan baş kaldırısıyla ele almıştım oldukça bütün olarak. USA karşı bu baş kaldırma Rousseau ile başlayan ve yaşamda olsun, düşünce dünyasında olsun gittikçe egemenlik kazanan bir kafa tutuştu. Konunun bundan sonraki bölümü benim Monist'te yayınlanan 1912 bir makalemin işlenmesi olacak çoğunluk. Felsefelerin sınıflanması kural olarak ya onların yöntemleriyle ya da sonuçlarıyla olur. Empirik, a priori sınıflaması yöntemlere, realist, idealist sınıflaması sonuçlara göredir.